Sayın Yavuz Oğhan, ilk kez sizinle bugün Türkiye değerlendirmesini alacağız. Bundan sonra her cuma Türkiye değerlendirmesini sizden alacağız. Ve bugün ilk görüşmemizde de dilerseniz Panama belgeleriyle başlayalım. Ve Panama belgelerinin eğer varsa Türkiye uzantısıyla ilgili herhangi bir haber, herhangi bir duyum olup olmadığı konusunda sizin bilgilerinize başvuralım. Dünyanın birçok yerinde ses getirdi bu Panama belgeleri. İngiltere'de olsun, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getiren bu belgeler Türkiye'de herhangi bir ses getirdi mi? Onu sormak istiyorum size.
Vallahi Türkiye'de çok fazla bir ses getirmedi. Birkaç futbolcunun ismi Panama belgelerinin içinde geçti. Ama devamındaki yayınları merakla bekliyoruz. Yani devamındaki yayınlarda eğer Türkiye'de bir takım iş adamlarının isimlerinin çıkması muhtemel görünüyor. Buna ilişkin uzmanların yaptığı açıklamalar var. Yani Türkiye'de herhangi bir iş adamının yurt dışında herhangi bir bankada hesap açması ve o hesap üzerinden veya bir şirket kurması, o şirket üzerinden işlem yapması yasa dışı görünmüyor Türkiye'de. Ama tabii bu çerçevede bir vergi kaçırma olup olmadığı ayrıca incelenebilir deniyor. Ancak iş dünyası açısından herhangi bir çalkantı beklenmiyor Panama belgeleriyle ilgili olarak. Fransa'nın aksine, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine Türkiye'de öyle bir heyecan yok. Yani kimler vergi kaçırmış, hangi işlemi yapmış, nasıl olmuş, buna ilişkin bir beklenti yok. Çünkü Türkiye'deki yasalar bir parayla ilgili olarak nereden buldun sorusunu sormaya müsaade etmiyor kimseye. Böyle bir soru sormak için özel yasa çıkmıştır. Zekeriya Temizel'in Maliye Bakanı olduğu dönemde, sonrasında uygulanamadı. AK Parti iktidara geldiği zaman o yasayı uygulamaktan vazgeçti. Şimdi bu çerçevede baktığınızda iş dünyası açısından bir deprem, bir çalkantı beklentisi yok. Ancak acaba o listeden başka isimler çıkar mı? Mesela siyasetçilerin isimleri çıkar mı? Çıksaydı bugün dünya siyasetçilerin, İzlanda Başbakanı'nın ismi çıktığı gibi Türkiye'de de siyasetçilerin ismi çıkabilirdi yorumları yapılıyor ve öyle bir beklenti de çok yüksek değil. Ancak bürokratlara ilişkin bir liste ortaya çıkar mı diye bir beklenti var. Yani önümüzdeki süreçte Panama belgeleriyle ilgili detaylar çıktığında biz orada iş adamlarını göreceğiz muhtemelen, Türk iş adamlarını. Çünkü Türk iş adamlarının da benzer yöntemlerde iş yaptığını bütün uzmanlar söylüyorlar. Ancak biz orada bürokratları görürsek, bir takım bürokratları ve sadece bugüne dair değil geçmişe dair de bürokratları görme imkanımız olacak veya siyasetçileri, o zaman Panama belgelerini yeniden iç politikaya dair olarak konuşmaya başlayabiliriz gibi bir görüntü var. Ama şunu söyleyebiliriz, yurt dışında, Türkiye dışında olduğu gibi, İzlanda'da olduğu gibi, Hollanda'da, Amerika'da olduğu gibi bir çalkantı, bir heyecan yaratmış değil Panama belgeleri Türkiye'de.
Bir diğer konu da Türkiye'de önemli, üzerinde durulan, dikkatle üzerinde durulan konu ve birçok kişiyi tedirgin eden konu, yaklaşık 50 milyon kişinin kimlik bilgilerinin ortalıkta dolaşması ya da bir takım kişilerin eline geçmiş olması ve bunun herhangi bir şekilde kullanılması tedirginliği yaşanıyor Türkiye'de.
Çok tehlikeli bir konu. Siyasetçiler bu meseleyi büyütmek istemiyorlar yaptıkları açıklamalarla. Ulaştırma Bakanı eski bir konu dedi, bilindik bir konu zaten, üzerinde durmaya değmez dedi. Başbakan bir açıklama yaptı. Benim de ev bilgilerim var, buyursunlar, gelsinler, misafir olsunlar, adres bilgilerim var dedi. Benzer açıklamalar siyasetçilerden geldi. İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Mendisten sızmamıştır diye. Ama ortada bir gerçek var. 50 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik numarası, ev adresi ve anne adı, baba adı gibi kritik bilgiler internet ortamında var. Hatta ben yayın yaparken beni izleyenlerden birisi yorum bölümüne benim kimlik bilgilerimi yazdı. O kadar rahat ulaşıyoruz diyerek. Gerçekten sizin, benim, herkesin bilgileri isteyen herkesin kullanımına sunulmuş durumda. Bu ne demek? Bu aslında çok büyük bir sorun. Benim adıma bankaya kredi başvurusu yapabilir. Benim adıma kredi kartı çıkartabilir. Benim adıma bir telefon başvurusu yapabilir. Telefon açtırabilir, bir hat alabilir. Bu hatla yasa dışı örgütlerle iş yapabilir. Ve ondan sonra ben kendi derdimi anlatmaya çalışabilirim. İsmet Berkant'ın yazdığı bir olay var. PKK yurt dışından Türkiye'ye para gönderiyor. 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro gibi. O kimlik bilgilerini kullanarak ben Yavuz Oğan'ım, Yavuz Oğan adına sahte bir kimlik çıkartıyor. Almanya'dan Türkiye'ye para gönderiyor. Ve sonrasında da benim sahte kimliğimle gidip bir başkası o parayı alıyor. Polis bu bilgileri ele geçirdiği zaman da bana soruyor, sen PKK'ya yardım mı ettin diye. Bunlar olayın gerçekten tüyleri diken diken eden bir bölümü ama. Çünkü başka bölümleri de var. Türkiye'de çok ünlü insanlar dolandırılıyor. telefon edenler savcı olduğunu, polis olduğunu söylüyorlar ve kimlik bilgilerini aktarıyorlar öncelikle güven sağlamak için. Vatandaşlık numarasını, ev adresini, banka hesaplarını, şunu bunu falan. Bu da olayın başka bir boyutu. Ve maalesef görebildiğimiz kadarıyla hükümetten gelen tepkiler bu işin büyük olmadığı yönünde hep. Öneriler var. Kimlik bilgileri değiştirilsin, kimlik numaraları değiştirilsin. Ama bunlara gerek olmadığını söyleyen yöneticiler ve hükümet yetkilileri var. İnsanlar tedirgin, onu görebiliyoruz. Ancak hükümetin burada işi biraz daha küçük görerek ve eski bir olay diyerek olayın çok fazla üzerine gitmekte niyetli olmadığını gösteriyor. Ama bir komik bir durum daha var, onu da söyleyelim. 2010 yılında çalınıyor bu bilgiler. Bir siyasi partiye, YSK tarafından siyasi partilere bu bilgilerin verildiği ve bir siyasi partiden sızdığına ilişkin iddialar var. 2010 yılından beri bilinen bu olayın üzerine adli makamlar bugün gitmeye başladılar. Dün itibariyle bir soruşturma açıldı. Ancak komik bir durum, sorunlu bir durum. Herkes çok tedirgin ve kendi adına ne yapıldığını bilmiyor. Ve böyle bir boşluğa bakar gibi bakıyoruz. Hükümet nasıl bir önlem alacak? Dijital olarak bir önlem alma şansı var mı? Bir takım şifreler yapılabilir mi? Yoksa kimlik bilgilerinin tamamı mı değişecek? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü hükümet ne kadar bunu küçük bir olay gibi görse de matbuatta görüyoruz, medyada görüyoruz. Olayın büyüklüğü çarşaf çarşaf gazete sayfalarına yansımış durumda.
İsterseniz kısaca bir de Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı ya da kaçak göçmen olarak farklı şekillerde tanımlanan kişilerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili konuşalım. Yunanistan bu işleme başladı, bir gün sürdü, ardından durdurdu. Bugün yine başlama durumu var.
Aslında anlaşma yapılırken hukukçular çok ciddi uyarılarda bulunmuşlardı, uluslararası hukuka hakim olan uzmanlar. Eğer mülteci başvurusunda bulunurlarsa bu insanların bulundukları yerden ayrıldıkları noktaya, yani Türkiye'ye gönderilmeleri hukuken çok mümkün görünmüyor diye çok fazla dikkate alınmadı bu. Ancak bugün görüyoruz ki ilk gelen ekip, işte 200-300 kişiden bahsediyoruz mülteci. Bunların büyük bölümü Pakistanlı, işte içlerinde Suriyeliler de var. Mülteci başvurusunda bulunmayanlar ve Türkiye'ye geri dönmeyi talep edenler ya da reddetseler bile buna kulak asılmamış olan mültecilerden bahsediyoruz ilk gelen gruptan. Bunlar Türkiye'ye gittiler ama ikinci grup gelirken ortalık birazcık hareketlendi. Özellikle Yunanistan'da bulunan mülteciler oraya mültecilik başvurusunda bulundular resmi olarak. Bu başvuruyu yaptıktan sonra sonuçlanıncaya kadar Yunanistan'ın bu insanları Türkiye'ye iade etme şansının olmadığı da ortaya çıktı. Yani bir kilitlenme durumu söz konusu. Bugün bir grup daha gelecek ama masa başında anlaşma yaparken çok hızla Yunan adalarının boşaltılması planlanıyordu. O kadar hızlı bir biçimde boşaltılamayacağını anlıyoruz. Onlar mülteci başvurusunda bulunacaklar, yasalara göre değerlendirme yapılacak, sonuçlanacak. O sonuca göre Yunan hükümetinin hareket etmesi gerekecek. Planlama oydu. Türkiye'ye gelenlerin üzerine Almanya'ya, Avusturya'ya ve diğer ülkelere, Hollanda'ya, Avrupa Birliği ülkelerine aynı sayıda mültecinin gitmesi söz konusuydu. 72 bin, 78 bin gibi rakamlar da telaffuz edildi. Ama masa başında imzalanan anlaşmanın masa başında imzalandığı kadar kolay hayata geçirilemeyeceğini görüyoruz. Daha uzun bir süre alacak. Peki bu yasa dışı göçü ya da Yunanistan'a yasa dışı geçişleri azaltacak mı? Önlemlerle, Türkiye'nin aldığı önlemlerle çok ciddi sayıda düşüş olduğunu görüyoruz ama insanların hala motivasyonu var. Gidip oraya mülteci başvurusu yapmak üzere hala yasa dışı bir biçimde Türkiye'den Yunanistan'a geçişler olduğunu görebiliyoruz. Sayıda da azalma yok. Ciddi miktarda mülteci hala Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yolu olarak Yunanistan'ı kullanıyor. Düşüşteki tek nedense Türk makamlarının, güvenlik güçlerinin sahillerde aldığı çok ciddi önlemler. Dediğim gibi bu önlemlere rağmen gidenler var ve masa başında yapıldığı kadar kolay bir biçimde mülteci sorunu çözülemeyecek gibi bir görüntü de ortaya çıktı ilk yapılan hamleden sonra.
Yüzümüzü Güneydoğu'ya doğru döndürürsek, Güneydoğu'da çatışmalar sürüyor. Farklı yörelerde, farklı kentlerde, özellikle Nusaybin'de. En şiddetli çatışmalarda şu anda Nusaybin'de. Bu konuyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin bir demeci vardı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir demeç geldi. Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Demirtaş'tan buna karşı bir demeç geldi. Diğer yandan baktığımızda yine Güneydoğu'ya bağlı olarak çözüm süreciyle ilgili demeçler geliyor. Başbakan Davutoğlu'nun bir demeci vardı. Buna karşı yönde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeci geldi. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söylenebilir?
bir süredir aslında Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu'nun bir takım olaylara, kritik gelişmelere farklı pencerelerden baktığına ilişkin kulisler geliyordu. Ancak bunun çok net bir biçimde ortaya çıktığı iki olay oldu. Bunlardan birisi de işte Güneydoğu'daki mesele, çözüm süreci. Çözüm süreciyle ilgili olarak sura gittiğinde Başbakan Davutoğlu dönüşte gazetecilere bir açıklama yaptı. Eğer PKK 2013'teki pozisyonuna dönerse ve bütün silahlı unsurlarını yurt dışına çıkartırsa elbette oturup her şeyi konuşabiliriz. Barış içinde her şey konuşulur. Bu cümle çok kritik bulundu. Ne olacak sorusu çok soruluyor Türkiye'de. Nereye gidiyor? Ne zaman bitecek bu mesele? Hangi noktada bir başarı elde edilmiş olacak diye çok ciddi sorular sorulurken bu açıklamanın yapılması heyecan yarattı. Çünkü hani bir son görünüyordu orada. Belki bunun için bir çaba sarf edilebilir, sivil toplum örgütleri ya da siyasi partiler gibi bir değerlendirme yapıldı. Ama hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması geldi. Kızılay Genel Kurulu'nda hem de Davutoğlu karşısındayken bunlarla konuşulacak hiçbir şeyimiz yok. Ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sürecektir dedi. Şimdi bu iki açıklamayla beraber zirvede kriz mi var, zirvede sorun mu var yorumları da yapılmaya başlandı. Bunlar haber olarak da gazetelerde yer aldı. Salı günü Başbakan Davutoğlu'nun grup toplantısında söyleyeceği sözlere herkes çok dikkatli bir şekilde hazırlanmaya başlandı ve Davutoğlu konuştu. Konuşurken de Cumhurbaşkanı'na yakın ifadeler kullandı. Konuşacağımız hiçbir şey yok. PKK eline silah olan kimseyi muhatap almayız. Bizim muhatabımız halktır dedi. Yani bir geri adım atmış hali vardı. Bu zirvedeki olaylara bakış açısından bir farklılık olarak da değerlendirildi. Ama aynı zamanda bir umutsuzluk değerlendirmesi de yapıldı. Çünkü sonrasında Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması daha geldi. Nusaybin'le ilgili az önce siz söylediniz. MHP Genel Başkanı taş üstünde taş, baş üstünde baş koymayalım. 3 gün süre verelim, ayrılan ayrılsın, Nusaybin'i bu şekilde çözelim dedi. Çünkü Nusaybin'de patlayıcı miktarı çok fazla. Evlerin duvarlarına patlayıcılar gizlenmiş durumda. Güvenlik kuvvetleri evleri kontrol etmek için girdiklerinde o patlayıcılar patlatılıyor ve göçük altında kalarak hayatlarını kaybediyorlar güvenlik kuvvetleri. Yani bir çatışma yok ama patlayıcılarla çok ciddi zayiat veriliyor. Bunun önüne geçebilmek için bir formül diye önce MHP Genel Başkanı, sonrasında da Cumhurbaşkanı benzer şeyleri söyledi ve orada gerekirse uzaktan imha edilir. Çünkü her insanın hayatı bizim için önemli. Sivillerin de, güvenlik güçlerinin de. Orada bir insan kaybedeceğimizde biz onu imha ederiz ve yenisini yapabiliriz diye. Buna çok ciddi tepki var. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani Nusaybin 160 bin nüfuslu bir ilçe ve çatışmalarda ve bombalama hadiselerinde çok sık yaşandığı bir bölge. Sokağa çıkma yasağı var. Ama 160 bin insan da orada yaşıyor. Hatıraları var, eşyaları var, evi var, barkı var. Bütün bunları yok ederek, uzaktan binaları yıkarak çözebilir mi diye özellikle HDP'den çok ciddi tepki geldi. MHP Genel Başkanı'na zaten Selahattin Demirtaş'ın tepkileri vardı. Şimdi bu mesele konuşuluyor. Nusaybin nasıl çözülecek diye. Nusaybin'e çözüm önerisini getiren bir en son Cumhurbaşkanı'nı gördük. Uzaktan imha edilerek olabilir diye. Ama bunun Türkiye'deki gerilimi daha da arttırabileceğinden çok ciddi endişe duyanlar da var. Meseleyi takip edenler açısından. Bir de bir noktayı söylemiştim. Nerede bitecek bu iş diye. Buna ilişkin uzmanların da yorumları var. Yani hangi noktada başarı sayılacak? Ve çok kritik bir soruyu eski bir asker Metin Gürcan'ın sorduğunu bizi dinleyenlere hatırlatalım. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mesele devam edecek söylemi anne karnındaki son teröristi de mi kapsıyor? Yani katılımlar devam ettiği sürece PKK'ya bu meselenin bitmesi mümkün değil. Bu çerçevede baktığınızda henüz doğmamış olan bir bebek de önümüzdeki dönemde PKK'lı olabileceğine göre bu söylem ne kadar doğru biçimde bir değerlendirme yaptı ve Türkiye'de bu meselenin de çok konuşulduğunu söyleyelim. Yine yaza girerken Nusaybin'deki operasyonların çok uzun süreceğini hükümet kabul ediyor. Silopi'de çok yakın zamanda operasyonlar bitmişti. Yeniden polise bir saldırı oldu, bir polis şehit oldu ve Silopi'de yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani zor bir dönem geçiriyor Türkiye terörle mücadele açısından. Bir açılım bekleniyor herkes. Bir açılım. Yani nerede bu iş bitebilir? Nerede bu ölümler sona erebilir diye. O açılım çerçevesinde Davutoğlu'nun açıklaması heyecan yaratmıştı. Ama sonraki düzeltmesi Cumhurbaşkanı'nın sert ifadeleriyle beraber o heyecanın da ortadan kalktığını söyleyebiliriz.
Dilerseniz bir de son olarak Ankara'ya bakalım. Ankara'da mecliste ya da parti gruplarında, parti toplantılarında ilginç söylemler kulağımıza geliyor. Ankara kulislerinde neler var? Ankara turu yapalım sizinle ve söyleşimizi tamamlayalım.
Kulislerde en çok konuşulan meselenin aslında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir gerilim olup olmadığı, bu soruya yanıt arandığını başta söylemiştim. Gerçekten siyaset takip edenlerin dikkatleri bu meselenin üzerinde öncelikle. İkinci meselemiz başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi ile ilgili bir hazırlık devam ediyor. Hem Köşk'te hem de AK Parti'de ayrı ayrı gruplar çalışma yapıyorlar yeni anayasayla ilgili olarak. Ona ilişkin bir takım değerlendirmeler de yapılıyor. Enteresan bir nokta da vardı. Geçen akşam bir televizyon kanalında Galip Ensarioğlu, Diyarbakır milletvekili konuştu. Yargı elimizde, yasama elimizde, yürütme elimizde. Eğer biz güç peşinde olsaydık bugünkü gücümüzden niye vazgeçelim? Muhalefet bunu anlamıyor dedi ve epeyce de bir kıyamet koptu. İşte itiraf etti, yargı elimizde ne demek, yargı nasıl elimizde, iktidarın elinde yargı mı olur diye. Kendisi bir açıklama daha yaptı. Dil sürçmesi dedi çünkü Adalet Bakanı bununla ilgili sorulara. Bir açıklama daha yaptı ve dedi ki hayır dil sürçmesi değil. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olarak çoğunlukta mıyız? Çoğunluktayız. Bir denetim faaliyeti yapacaksak eğer iktidara yönelik yapacağız ama biz iktidar milletvekiliyiz. Böyle bir denetim faaliyeti olur mu? Olmaz. Ve onun dışında da yargıyla ilgili kapsam, alan, değerlendirme bütün bunlar meclis çoğunluğu bizde olduğu için bizim elimizde değil mi? Evet bizim elimizde. Yani yargıyı da kontrol ediyoruz dedi. Ama bu meselede geri adım atmadı Adalet Bakanı'ndan farklı olarak. Bir de aynı programda Burhan Kuzu, Anayasa Komisyonu'nun eski başkanı ve Cumhurbaşkanı danışmanı, kız bizim oğlan bizim değerlendirmesi yaptı. Yani mecliste bir denetim olmadığını söylerken bu değerlendirme de epey üzerinde konuşulan, tartışılan meselelerden biri haline geldi. Yani bir anayasa işini konuşuyoruz. Anayasa meselesi ve başkanlık sistemi ciddi bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili yöntem açısından bir farklılık olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Başbakan Davutoğlu'nun daha hızlı bir şekilde anayasayı hazırlayıp meclis gündemine getirmek gibi bir planı olduğu, Cumhurbaşkanı'nın ise biraz daha ağırdan alıp meseleyi halka anlatarak siyasi partileri o anayasaya oy vermek zorunda bırakmak gibi bir planın işlemesini istediği biçimde değerlendirme var. Yani ikili arasında bakış farklılığı olduğuna ilişkin kulislerde haberler geliyor. Ama ne kadar doğru önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bunlar işin bir tarafı. Bir diğer tarafı ise muhalefet ve iktidar partisi ilişkileri. Biliyorsunuz Karaman'da 40 civarında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir öğretmen önce gözaltına aldı sonra da tutuklandı. O da çok konuşuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması talebi vardı HDP'nin. Bu reddedildi. Reddedilince adeta fırtınalar koptu özellikle sosyal medyada. AK Parti kendisi bir önerge vererek bu komisyonu kurmak durumunda kaldı. Yani o kadar da zorlandı meselede. Sonrasında da tartışmalar devam etti. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Ramazanoğlu'nu, aile bakanını eleştirirken Rıza Zarraf'la Muammer Güler arasında geçtiği iddia edilen bir cümleyi kullandı. Ensar Vakfı'nı koruyor dedi bakan için ve önüne yatıyor ifadesini kullandı. Önüne yatıyor ifadesini sonrasında özellikle AK Partililer resmen ayağa kalktılar. Hem gazetelerde hem televizyonlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik inanılmaz tepkiler var. Şu anda fırtınalar hala dinmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu en son. Hatta yani konuşmalar artı 18 ibaresini gerektirecek cinsten. Cinsi sapıklar var dedi. Onlar cezaevinde. Bir de siyasi sapıklar var. Onları ne yapacağız diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bu cümleleri söyledi. Ve gereksiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu için. Bir kasetle iktidara gelmiş, CHP'nin başına gelmiş bir zat diye konuştu. Yani orada ipler tamamen koptu. Başbakan Davutoğlu'nun da benzer açıklamaları var. Adam olsaydın cevap verirdim, adam değilsin gibi cümlelerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da bir açıklama yapıldı, onu da aktaralım. Muammer Güler ile Rıza Zarraf arasında nasıl bir ilişki vardı ki sizin anladığınız biçimde olsaydı bu, nasıl bir ilişki, siz onu açıklayın. Burada bir cinsel yaklaşım söz konusu değil, önüne yatmak, korumak, kollamak anlamında kullanılmış bir cümledir dedi. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da onun arkasında durduğunu söyledi. Yani öyle bir tablo var ki siyasette zaten bir gerilim var. Türkiye'de zaten bir gerilim var. İşte terörle ilgili var, IŞİD'le ilgili var, benzer olaylarla ilgili var, Suriye'yle ilgili var, uluslararası ilişkiler anlamında var. Bir de siyasetin iyice çivisinin çıktığını söyleyebiliriz. Belden aşağı cümleler ve çocuk istismarı konuşulurken kullanılan cümleler bunlar ve doğal olarak o da tansiyonu yükseltiyor. politikacıların birbiriyle konuşma ihtimalini de iyice azaltıyor. Türkiye'nin önemli sorunları var ve bir araya gelmeleri gereken politikacılar var. Ama kamera karşısında yapılan bu açıklamalarla birlikte o bir araya gelme ihtimali de iyice zayıflıyor.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.